Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Sultanül Arif'in Sami Efendi Hazretlerinden Hatıralar başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Füyüzat-ı İlahi'nin kalbe akışı. Muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Hazretlerinin füyüzatın kıyamete kadar devam edeceğine dair bir hatırasını uzun seneler Erenköy'de ikamet eden Lütfi Eraslan Bey şöyle anlatıyor. 1970 yıllarıydı. Erenköy'de Mehmet Öztürk amcanın köşkünde bir sohbette bulunmuştum. Muhterem Üstaz, adeti veçiyle sohbetlerini yazılı bir metinden veya defterden okuyarak yaparlardı. Kalp konusu hariç umumiyetle okumayı tercih ederlerdi. O günde kendi yazmış oldukları defterden okuyorlardı. Bir ara sohbetin ortalarında defteri kapatıp irticali olarak şöyle buyurdular. Seyr mağarasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi şerifinden Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin kalbine aktarılan füyüzat-ı ilahi hala eksiksiz devam etmektedir. Bu füyüzat-ı ilahiden istifadeye iki şart lazımdır. 1- Teslimi mürit, 2- itirazsız kalp. Muhterem Üstaz, kamil insan olma yolunda iki ana ölçüyü böylece hatırlattıktan sonra sohbetlerine tekrar okuyarak devam etmişlerdi. Duvardaki resim gibi olmamak. Cemalettin Perek abi anlatıyor. Bir sefer Tahtakale'de Sami Efendi Üstadımızı ziyarete gitmiştim. Üstadımız o gün manevi ders ve sohbetlerden bahsedip önemli bir hususa dikkat çekmişlerdi. Üstadımız dersleri yaparken gönlü Allah'a vererek zikretmemiz hususunda şu kıymetli misali vermişti. Kalp bir yanda kalıp insan bir yanda olursa o insan duvardaki resim mesabesindedir. Manevi derslerimizi çekerken kalp ve kalıbımız, ceset ve ruhumuz bir olmalı. Biz Allah, Allah diye zikrederken zihnimiz başka bir yerde dolaşmamalı. Derslerimizin verimli olması kalp ve kalıbımızın, ceset ve ruhumuzun bir bütünlük içerisinde olmasına bağlıdır. Zikir anında bu birlik sağlanamazsa insan duvardaki resim gibi olur. Ya kibirden ya gafletten. Sadık Gündoğdu Bey şöyle anlatıyor. Adana'da yaşayan 90 yaşlarında eski ihvanımızdan yaşlı bir abimiz var. Babaları Muhammed Esat Erbili Kuddise Sirruh Efendimizin müridanındanmış. Kendisi devlet memuru olarak çalışmış ve postacılıktan emekli olmuş. Devlet memurları o zamanları kılık kıyafet kanununa tabi olarak çalışırmış. İstedikleri gibi giyinip kuşanamaz ve istedikleri gibi her yere girip çıkamazlarmış. 1960'lı yıllarda bu yaşlı abimiz Sami Efendimiz'i ziyaret için İstanbul'a gelmiş. Erenköy'de muhterem üstadımızın bir sohbetinde bulunmuş. O sohbette Sami Efendi Üstadımız sünnet-i seniyyenin ihyası konusunu ele almış. Bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı verileceğinden bahsetmiş. Hadis-i şeriflerde böyle buyuruluyor demiş ve kendileri de hususi olarak şu nasihatte bulunmuş. Bir insan 40 yaşına gelir de sünnet-i seniyye üzere yaşamazsa ya kibrinden ya da gafletindendir. Çalışırsam evliya olur muyum? Adanalı Ahmet Fatih Andı amca anlatıyor. 1940 yıllarında Adana'da 15 yaşında bir çocuktum. Bir gün devlethaneye vardığımda üstadımız abdest tazelemekteydi. Fakir hemen havluyu aldım, kapıda beklemeye başladım. Salona çıkar çıkmaz havluyu iki elimde uzatıp verdim. Beni görünce "Hoş geldin Ahmet Fatih" dedim. Havluyu aldı ve mübarek yüzünü silerek odaya geçti. Peşinden ben de odaya girdim. Gönlümü, zihnimi meşgul eden bir soru vardı kafamda. çocukluk, gençlik ne dersen de, çekinmeden gülümseyerek üstadımıza, "Efendim, çalışırsam evliya olur muyum?" diye sordum. O da fakire gülümseyerek hemen, "Olur ama," dedi ve bir müddet sükut etti. Sonra insana hedef ve heyecan veren şu tavsiyede bulundu. "Evladım, evliya olmak için çalışırsanız olamazsınız. Ama Allah için çalışırsanız, o zaman Allah dilerse size evliyalığı da verir," buyurdu. Ahde sadık kalmak. Lütfi Erarslan Hoca abi anlatıyor. 1970 seneleriydi. Ankara'dan 12 kişi İstanbul'a Erenköy'e ziyarete geldik. Muhterem Üstad Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin Güllü Köşk'teki odasına ikişer ikişer kabul edildik. Fakir son gruba kalmıştım. İçeri girdik ve huzurunda oturduk. Nur gibi parlayan yüzüne edeben ancak ara ara bakabiliyorduk. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh söyleyeceklerini hep bana bakarak söylüyordu. Sanki karşısında sadece ben oturmuşum da başka kimse yok gibi davranıyordu. Bir hikmetinin var olduğuna inandığım bu hareketin inceliğini kavrayamamıştım. İşaretlerden anlayamamıştım. Muhterem Üstad bizi uğurlarken, "Siz bu kardeşimizi ders almaya getirmişsiniz ama biz istiharesiz ders vermeyiz," buyurdular. Fakir heyecan ve telaşta, "Efendim, kardeşimiz derslidir," dedim. Bu cevaptan hoşnut olmayan muhterem Üstad Hazretlerinin nur cemali birden değişiverdi. Celalli bir şekilde kardeşimize döndü ve "Siz demek dersi terk ettiniz öyle mi?" dedi. Peşinden Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh Efendimizin şöyle söylediğini nakletti. "Bizden bir kimse inabi alır da terk edecek olursa sui hatime ile gider, yani sonu kötü olur. Kalbini ihya eden ölmez." Doktor Hulusi Baybal anlatıyor. Sami Efendi Üstadımız kalp eğitimiyle ilgili olarak insanın bir sureti bir de sireti vardır. İnsan siretiyle kalbiyle insandır, kalıbıyla değil. Kalıp olarak ahsen-i takvim olarak halk edilmiştir. Ama bu ahsen-i takvim oluşu kalbinin ihyasına bağlıdır. Kalbinin Mevla'ya ve oradaki iman neşesinin tam manasıyla yerleşmesine bağlıdır, buyururlardı. İlk hacımızda Medine-i Münevvere'de Arif Hikmet Kütüphanesi'nde sohbet buyurmuşlardı. Sohbetleri o zaman çok daha dinç, enerjik, heyecanlı oluyordu. Bir sohbetinde iki dizi üzerine gelerek ayağa dikilip, "İnsan ölmez, insan ölmez, insan ölmez, ölen hayvandır. Ehli zikir ölmez, kalbini ihya eden ölmez," buyurmuşlardı. O sohbet bugünkü gibi hala kulağımda çınlar. Seher vaktinin kıymeti. Fatihli Hüseyin amca anlatıyor. Üstadımız fakire bir ziyaretimde şu tavsiyelerde bulunmuştu. Bir ihvan seher vakti kalkmazsa, seher vakti dışında bütün gün seccadeden başını kaldırmasa yine o vaktin ecrine ulaşamaz. Yine bir görüşmemde Sami Efendi Üstadımız elini göğsüne koyarak şunları söylemişti. "Şu insan sadrında o kadar hücreler vardır ki 7 kat semayı kuşatır. İnsan ne kadar mükerrem değil mi? Ama ne yazık ki çoğumuz gaflet içindeyiz." Hastalıkların merkezi. Ali Hüsrevoğlu Bey anlatıyor. Muhterem Üstad Kuddisesi Ruh Hazretleri, yarım asra aşan irşat hayatında hiçbir kimseye emri vaki yapmamıştır. Kendisini sevenlerden hiçbirine, "Gel benden ders al, şunu yap, şunu yapmazsan helak olursun, sakal bırak, şöyle giyin" gibi söz sarf etmemiştir. Zamanın önde gelen din alimlerinden bir zat, resmi vazifesi dolayısıyla fötr şapkasıyla, kravatıyla tam bir bürokrat gibi giyinir, ziyaretlerine gelirmiş. Huzuruna kim hangi kıyafette gelirse gelsin, asla onun giyim kuşamıyla uğraşmamıştır. Kendilerini ziyarete gelenlere sohbetler yaparak onların gönüllerinde yeni ufuklar açılmasına gayret etmiştir. Onlara hep şu tavsiyede bulunmuştur. bütün hastalıkların merkezi kalptir. Orası düzelmeden hiçbir şey düzelmez. İstikamet, keramet, hassasiyeti. Mustafa Eriş Bey anlatıyor. Çiçekçi İbrahim Efendi vefat edeceği hastalığın üstesinden gelmeye çalışıyordu. Gönlü la teknetu mir rahmetillah, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. İlahi hitabının sırrına ayna olmuş, bizlere hep sevimli yüzüyle ümit saçıyordu. Kendisi o sırada muhterem Adnan Bey'in hanelerinde ikamet ve istirahat ediyordu. Ziyaretine vardık, elini öptük. Hal hatır soruşturması derken, her zamanki adeti üzere sohbeti başlatmış oldu. Hadi bakalım, Kur'an'dan bir sayfa açalım, bize Allah'ın sözlerini anlat. Bazen o, bazen biz, tevafukla açılan sayfada Bedir ashabının savaş çilesinden kazandığı iman gücünü konuşa konuşa sohbeti sürdürdük. Sonunda Vel Asri okundu, sohbet noktalandı. Biraz tefekkür ve murakabe sessizliğinden sonra fakire dönerek, ''Hocam balkona çıkalım, size bir şey göstereceğim.'' Ardından da üstadım Sami Efendi ile aramızda vuku bulan bir hatıramı yad edeceğim dedi. Balkona çıktık, tevafuk o ya, hava güneşliydi. Hemen sandalyelere oturduk, biraz soluklandı. Çok geçmeden çay servisi yapıldı. Çaylarımızı yudumlamaya başlarken parmağıyla çok aşağılarda Ulus'tan gelen yolun sağ tarafında kavaklı küçük bir yeri işaret ettim. Bak hocam bak, görüyor musun şurayı? Kaç gündür orası dikkatimi çekiyor. Manen oradan kara kara dumanların çıktığını görüyorum. Orası galiba gayrimüslim mezarlığı. Dikkatle baktık ama gösterdiği yerin mezarlığa benzer bir yanı yoktu. Kendisi o bölgenin mahiyetini civarda sordurtmuş ve orada eskiden gerçekten bir gayrimüslim kabristanı olduğunu öğrenmiştim. Sordum. Çiçekçi baba, o siyah bulutların gayrimüslimlerin ruhları olduğunu nasıl anladınız? O da karşılık vererek bir süre durgunlaştı. Bak hocam, size anlatayım nasıl anladığımı. Ufuklara doğru sabitlenen gözlerinde nemler gözüktü. Belli ki sadık dostu ve muhterem efendisi Sami Efendi'yi düşünüyordu. Çok geçmeden konuşmasını sürdürdü. Hocam, Sülukum'un bir döneminde tay-ı zaman ve tay-ı mekan olayı yaşadım. Bedenimin maddiliği gitmiş, göklerde Kabe'ye doğru yolculuk yapıyordum. Çok zevkli bir şeydi bu. Yolda bazen beyaz, bazen de siyah bulutlarla karşılaşıyordum. İçlerine dalıp dalıp gittim. Ama bu maneviyat aleminde siyah bulutlar neyin nesiydi, iyice merakımı çekmiştim. Ertesi gün baktım bir telefon geldi. ''Hadi çiçekçi Sami Efendi seni acele istiyor, hemen devlethaneye gel.'' dediler. Apar topar atladık arabaya, gittik devlethaneye. Hemen huzura alındık. Baktım efendimin yüzü oldukça endişeli. ''Bir iş var yine galiba.'' dedim. Vardım, saygıyla nur saçan ellerinden öptüm. Yer gösterdi, oturdum. Hemen sadede gelerek şöyle buyurdu. ''İbrahim Efendi evladım, bizim yolumuzda keramet değil, istikamet esastır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hud suresinde "Festakim kema ümert" buyuruyor. Yani emrolunduğumuz gibi dost doğru olacağız. Kerametler kulu gurura sevk eder, yolda alıkoyar. Siz kerameti değil, istikameti tercih ediniz. Dün gece yaşadığınız olaydan haberimiz var. Öyle şeylere sakın rağbet etmeyiniz. Ve o hal sizden, sizin üzerinizden alındı. Bir daha olmayacak. Sevgili efendim bana olmayacak deyince, ben olacak der miydim? Evet efendim diyerek kendisine canı gönülden arz-ı inkiyad eyledim. Ancak istifsar için sordum. Efendim, yolculukta önüme çıkan o siyah bulutlar neyin nesiydi? Cevap verdi. Evladım, onlar kafirlerin ruhlarıydı. Beyaz bulutlar da müminlerin. Bahtiyar insan. Merhum Ali Ege abi'den naklen Selami Şenel Hoca şöyle anlatıyor. Merhum Ali Efendi abimiz bizlere sohbetlerde bahtiyar insan tarifini yapardı. Sami Efendimiz'den duyduğu bahtiyar insan tarifini bütün sevdiklerine adeta ezberletmişti. Her fırsatta bir vesile bulur, muhterem Üstaz Hazretlerinin o sözlerini sık sık tekrar eder ve hatırlatırdı. Şöyle derdi: "Bahtiyar insan dünya okyanusunda gönül gemisini hasara uğratmadan salimen sahile ulaştıran insandır." Mercek misali. Bir gün Namrun yaylasında Sami Efendimiz'i ziyarete gitmiştim. Eve vardığımda üstadımızı sofrada oturuyor olarak uzaktan gördüm. Huzurlarına varıp selam verdim. Elinde kalemi, deftere bir şeyler yazıyordu. Fakiri yanına çağırdılar. Yanlarında bir mercek bulunuyordu. Merceği alıp güneş ışığına tutarak kağıda yansıttılar. Biraz sonra kağıt yanmaya başladı. Bir bez parçasına tuttular, onu da yaktı. Bir tahta parçasına tuttular, o da yanmaya başladı. Sonra fakire dönerek, "Bak Abdülkadir, bu maddi bir cisimken güneş ışığını içine alıyor ve nereye yansıtılırsa orayı yakıyor. İşte Evliyaullah'ın kalbi de aynen bu mercek gibidir. Karşısına gelen kabiliyet sahibi müridin kalbine nuri ilahiyi yansıtır ve emrazı kalbisini yakar. Böylece kalbimizi her türlü kötülüklerden temizlemiş olur." buyurdular. Değerli dinleyenlerimiz, Sultanül Arif'in Sami Efendi Hazretlerinden Hatıralar başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve şimdi de Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Ya Rab göğsüme genişlik ver" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Musa'nın yüce dergaha iltica ederek yaptığı dualar, Hakk'a davet vazifesini üstlenen kişilerin sahip olmaları gereken çok mühim dahili ve harici şartları belirlemektedir. "Rabbim, benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et." Hazreti Musa bu ilticasında Rabbinin risalet ve tebliğ görevini yerine getirmek için yardımcı olacak 4 unsur zikretmiştir. Bunlara ilk olarak göğsün açılmasıyla başlamıştır. İkinci olarak işin kolaylaştırılmasını istemiştir. Bu ikisi kişinin iç aleminde gerçekleşmesi gereken dahili unsurlardır. Üçüncüsü, Allah'ın emrini tebliğ ve muhatabı ikna etmenin vasıtası olan dildir. Dördüncüsü ise özellikle yapılacak işlerin gerek istişaresi gerek icrası bakımından maddi destek olan vezirdir. Ki burada söz konusu edilen Hazreti Harun aleyhisselamdır. Hazreti Musa'nın bu talepler içinde en başa şerh-i sadrı koyması şüphesiz onun önemindendir. Çünkü tüm zorluklar ancak böylesine geniş bir yürekle göğüslenebilir. Tüm sarp yokuşlar böylesine geniş bir gönülle aşılabilir. Musa aleyhisselam, işin başında Rabbimizden tebliğ yolculuğunun sarp ve meşakkatli yokuşlarını aşabilmek için şerh-i sadrı isterken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun yine işin başında Rabbimiz tarafından lütfen ve keremen bağışlandığı görülmektedir. Çünkü göğsün genişliği daveti tebliğ etmek ve risalet yükünü taşımak için en büyük nimet ve en güçlü donanımdır. Bu sebeple şöyle buyurulmaktadır: "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?" Allah Teala burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hususen lütfettiği 3 büyük nimeti zikretmiştir. Göğsün açılması, yükün kaldırılması ve şanın yüceltilmesi. Peki şerh-i sadr yani göğsün açılması ne demektir ve nasıl gerçekleşir? Şerh-i sadr göğsün açılıp genişlemesidir. Allah tarafından bahşedilecek gönül rahatlığı, ilahi bir nur ve ruhla onun geniş hale getirilmesidir. Şerh-i Sadır'dan asıl maksat, neticesi kalpte yerleşecek ilahi marifet ve dini emirlere itaat olan manevi bir genişlemedir. Bu yolla kalpten Allah rızasından başka bütün tasa ve düşünceler çıkar. Böylece kalp ne dünyalık bir şey umar ne de dünya ile alakalı bir şeyden korkar. Bilindiği üzere kalbin dünyaya arzu duyması, onun aileye, çoluk çocuğa, onların faydasına olan şeyleri elde edip zararlarına olanları def etmeye bağlanıp kalmasıdır. Korkuysa düşmanlarından korkmasıdır. Allah kulun kalbini genişletince onun gözünde dünyalık her şey değerini yitirir. Bunların sivrisinek kadar kıymeti kalmaz. Böylece ne onlara rağbet eder ne de onlardan korkar. Allah dışında her şey onun gözünde adeta yok hükmünde olarak kalbi bütünüyle Allah'ın rızasını kazanmaya yönelir. Şu hadisi şerif bu hakikati anlatır. Bir gün ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, göz açılır mı?" diye sordular. Peygamberimiz "Evet" buyurdu. Onlar "Alameti nedir?" diye sorduklarındaysa Efendimiz "Aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlık yapmaktır" şeklinde cevap verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lütfedilen Şerh-i Sadır, onun sabrını, affını, düşmanlarını bağışlamasını, kötülüğe iyilikle karşılık vermesini de kapsayan geniş bir manadır. Öyle bir gönül genişliği ki Allah Resulü oraya dostu sığdırdığı gibi düşmanı da sığdırabilmiştir. Bunun en güzel örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ için gelip eli boş döndüğü Taif seyahatinde yaşadığı durumdur. Taif dönüşünde sefihler ona eziyet ettiğinde onların bu yaptığına dağlar meleği bile tahammül edememiş ve "istersen şu iki dağ üzerlerine kapatayım" demişti. Fakat Resulullah'ın göğsü bundan çok daha ötesine açılmış, sanki hiç kötülük görmemiş gibi şöyle dua etmiştir. "Allah'ım, kavmime hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar. Umarım ki Allah onların nesillerinden La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyecek birilerini çıkarır." 70 şehidin verildiği ve Resulullah'ın mübarek yanaklarına zırhın battığı ve sinni şeriflerinin kırıldığı Uhud Savaşı'nda da benzeri bir durum yaşandı. Galibiyetin tezahür ettiği ilk anların peşinden tam bir hezimetin yaşandığı bir anda ashabın "Ya Resulallah, dua etseniz de Allah şu kafirlerin belasını verse, onları kahru perişan etse" diye taleplerine karşılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde olduğu gibi "Ben lanetleyici olarak gönderilmedim. Bilakis doğru yola davet edici ve rahmet olarak gönderildim. Allah'ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar" cevabını vermiştir. Eğer Allah Resulü'nün kalbinde böylesine bir açılma ve genişlik olmasaydı, can düşmanlarına bile böyle bir geniş yüreklilikle hareket etme imkanı olmayabilirdi. İmtihan gereği çeşitli haram ve musibet dikenleriyle dolu hayat yolculuğunu, eteklerimizi bu dikenlere sarmadan dikkatli bir şekilde yapabilmemiz için hem büyük bir sabra hem de derin bir göğüs genişliğine ihtiyaç vardır. Çünkü bu yolculukta insanın göğsünü daraltacak, kalbini karartacak, ruhunu perişan edecek haller hep olacaktır. Gerek nefsimizden, gerek şeytandan, gerekse daha farklı cihetlerden bu kötü hallerin zuhuru hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu sebeple göğsümüzün genişlemesine sebep olacak tesbih, zikir, fikir, şükür, tevbe ve istiğfar gibi ameli salihlere devam etmeliyiz. Allah'ın kullarına karşı sevgi ve merhametiyle ilgili ayet, hadis ve ilgili kitapları okumalı, cenneti ve ahiret nimetlerini düşünmeli, manevi bast halinde olan insanlarla oturup kalkmalıyız. Cenneti anlatan ayetlerle "Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar" gibi ayetleri okuyup üzerinde tefekkür etmeliyiz. özellikle de "Rabbim, sadrıma genişlik ver" duasına devam etmeliyiz. Yüce Rabbimize müşriklerin üzücü konuşmaları, hal ve hareketleri karşısında göğsü daralan sevgili Peygamberimize bu göğüs darlığından kurtulabilmek için bunları öğüt demiştir. Söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını, canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamdle tesbih et, secde edenlerden ol, kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr 97-99. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Ya Rab, göğsüme genişlik ver" başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2027 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.